Ayrımon, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 150. Three Corsairs and David Fenner'in altındaki koya soktuğunda saat 11'i çoktan geçmişti. Ayın giderek soluklaşan ışıklarında Sanders tahta iskelenin boş olduğunu gördü. Three's'in diğer iki teknesi de oradaydı. Corsair'ın ipini iskeleye sıkı sıkıya bağladılar. Dalgıç araç gereçlerini kaldırdılar. Tepeye çıkan toprak yol mehtapta belli belirsizdi. Sonra yol sola döndü, çalıların arasında kayboldu. Çalılar ve ağaçların dalları yüzüne çarpmasın diye elleri yukarıda yürüyen Sanders, "Burası birini uçurumdan aşağı atmak için çok uygun bir yer," dedi. "Tris böyle bir şeye kalkışan aptallık eder," diye karşılık verdi. Sanders onun dokunulmazlığını olan bu kesin inancı karşısında öfkeye benzer bir duyguya kapıldı. "Neden?" diye sordu. "Kurşun işlemez mi sana?" "İnanmazsın ama bana kimse dokunamaz. Korkar. Çünkü bana parmağının ucuyla dokunan kişi 24 saate varmaz ortadan kaybolur. İnsanı rahatlatıcı bir masaldır bu." Tepeye vardılar. Trees'in evini çevreleyen tahta perdeye geldiler. Kendini iyi hissetmeye başlayan Charlotte tahta perdeden içeri atlamış kapının önündeki bir şeyi kokluyordu. "Sanders yarın görüşecek miyiz?" diye sordu. "Bütün gün araştırma yapacağım. Elimdeki belgeleri, kitapları karıştıracağım." "Seni Kevin'den arayalım mı?"
"İsterseniz arayın ya da buraya gelin. Tabii bir yığın tozluk yağıt içinde bir adın baş harflerini arama hoşunuza giderse."
Trees evine doğru yürüdü. Sanders da motosikletinin ön tekerleğindeki kilidi açtı. Bütün mobiletler gibi bunun da otomatik marşı yoktu. Vitesi de motosiklete yerleşti. Hafifçe gaz verip pedallara bastı. Motosiklet hafiften sallandı. Sonra motor çalışmaya başladı. O sırada Trees'in seslendiğini duydu.
"Hey!" Sanders gazı kesti, bekledi. "Şuna bir bak."
Trees'in elinde bir şey vardı. Bu bir Coca-Cola şişesiydi. Şişenin ağzına beyaz bir tüy sokulmuştu.
"Nedir? Ne anlama geliyor?"
"Saçmalık, beni korkutmaya çalışıyorlar sanırım. Ama bunu nasıl başaracaklar bilmem."
Trees bahçeyi çevreleyen çalılardan yana baktı.
"Yine de buraya kadar gelebilme cesaretini gösterdikleri için onları kutlamalıyım."
Elindeki şişeyi öfkeyle havaya fırlattı. Şişe havada uçtu. Mehtabın ışıklarını yakalayarak çeşitli renklerde kırıldı. Sonra uçurum yönünde gözden kayboldu. Sanders'ın motosikletinin farı zayıftı. St. David şosesindeki çukurları aydınlatacak güçte değildi. Yolu görmekten çok hissederek Sanders ağır ağır gitti. Alçak bir tepenin eteğinde yol keskin bir virajla sağa dönüyordu. Sanders yokuş aşağı inerken fren yaptı. Ama düze indiğinde motosiklet öylesine yavaş gidiyordu ki motor sarsılmaya başladı. Sonra yol birden yine dikleşti. Sanders gaz verdi. Bacaklarının bütün gücüyle pedal çevirmeye başladı. Yine yeteri kadar hızlı gidemiyordu. Motosikletten indi, onu yokuş yukarı itmeye başladı. Sonunda yol düzleştiğinde Sanders soluk almak için durdu. Motosiklete oturup başını önüne eğdi. Başını kaldırıp baktığında motosikletin farının verdiği soluk ışığın dışında bir kara gölgenin durduğunu gördü.
"Bir ses önerimizi düşündün mü?" diye sordu.
Sanders ne diyeceğini bilemedi. Çevresine bakındı. Ama yalnızca Ağustos böceklerinin sesini duydu, karanlığı gördü.
Biz bir şey bulamadık," dedi.
Ses yineledi. "Önerimizi düşündün mü?"
"Evet."
"Bir karara vardın mı?"
Konuşanın sesine bir kıvraklık, canlılık vardı. Bir Jamaikalıydı bu, Kloş değildi.
"Şey, ben..."
"Evet mi, hayır mı?"
"Tam değil, fazla zaman olmadı. Ben..."
"O halde görüşürüz."
Gölge çalıların altına doğru kayboldu. Çalılar ışırdadı, yol bomboştu. Sanders, "Bana bir şey yapmak istiyorlarsa neden şimdi yapmıyorlar?" diye düşündü. Sonra bütün benliğini tepeden tırnağa bir korku aldı.
Gale.
7. Bölüm. South Road'da Sanders iki kez motosikletten yuvarlandı. İlkinde bir virajı dönerken motosikleti fazla yana yatırdı. Zaten 5-10 metre ötesini göremiyordu.
Arka tekerlek bir taşa çarptı, Sanders dirseğinin ve bir bacağının üzerine sert bir biçimde düştü. Dizi yarıldı. İkincisi Orange Grove dönemecinde oldu, tam gaz gidiyordu. Yolun sola döndüğünü karanlıkta fark edemedi. Ağaçların çalıların dikenleri yaprakları yüzüne çarpıyor, o bunları hissetmiyordu bile. Motosikleti doğrultup yeniden yola çıkardı. Gale için duyduğu kaygı ve korkuyla dehşete kapılmıştı artık. Kendi kendini soğukkanlı olmaya çağırıyor, Gale'a bir şey olduysa artık çok geç kaldığını düşünüyordu. Yoldaki adamla konuşmasının üzerinden hemen hemen bir saat geçmişti. Ama Gale yaralıysa ve ona yardım edebilecekse, ya alıp götürdülerse... Orange Grove yoluna döndü, çalıların arasından kulübelerinin ışığının yandığını gördü. Motosikletten indi, kapıya yürürken yatak odasında birinin olduğunu gördü. Durdu, şakaklarının attığını hissediyordu. Perdeler yarı çekikti. Ama Sanders Gale'ı tanıdı. Genç kadın yatağın üzerine oturmuştu, saçları darmadağındı. Sanki hipnotize olmuş gibi yerdeki bir şeye bakıyordu. Sanders kapıyı ardına kadar açıp girdi. Gale'ın ürktüğünü, kollarını dehşetle göğsüne götürdüğünü gördü. Yerde içi tuvalet kağıdıyla dolu bir ayakkabı kutusu vardı. Genç kadın onu görünce kendini bırakıverdi, hıçkırmaya başladı. Sanders'a şaşırmış gibi donuk donuk bakıyordu. Sanders kapıyı kapatıp ona yaklaştı, yatağa oturdu. Gale'ı kollarına aldı. Genç kadın titriyor, sırtı hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sanders Gale dedi. Gale'da görünür bir yara bere yok gibiydi. Herhalde ona tecavüz etmiş olacaklardı. Sanders gözlerini kapadı. Hayalinde 3-4 zencinin, özellikle göğsünde yarı izi olanın, Slake denilenin Gale'i yerde hareketsiz tutarken diğerlerinin sırayla ona saldırmalarını canlandırdı. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu Sanders'ın. Gale'la yeniden sevişmeye başladıklarında acaba neler hissedecekti? Öfkenin yerini baygınlığa benzer bir duygu aldı. Bu kez nereden nasıl bir silah bulacağını düşünmeye başladı. ''Üzülme, bir şey yok, bana olanları anlat.'' Gale başını salladı. ''Belki de'' dedi hıçkırıklarını engellemeye çalışarak. ''Aptallık ediyorum, kötü değildi.'' ''Ne yaptılar?'' Gale başını kaldırıp ona baktı. Sanders'ın ne düşündüğünü anladı. Hafifçe gülümsedi. ''Bana tecavüz etmediler.'' Sanders rahatladı ama aynı anda intikam almak için çıkan fırsatı yitirdiğine de pişman oldu. Yine de onları öldürmek istiyordu. Peki ne oldu?
Saat kaç?
12'yi çeyrek geçiyor.
Saat 11'de yattım diye anlatmaya başladı Gale. Kapıyı kilitledim, zincirini taktım. Hemen uyumuş olmalıyım. Neden sonra kapının vurulduğunu duydum. Sen geldin sandım, adını seslendim. Ama yabancı bir ses senin motosiklet kazası geçirdiğini, beni hastaneye götürmek için gelen bir polis olduğunu söyledi. Kapıyı açtım, 3 kişiydiler.
İşlerinde tanıdığın var mıydı?
Hepsini de tanıdım. Kloş'un bürosunda gördüklerimizdi. Birisi de burada çalışan garson, göğsünde yara izi olandı.
Slake.
Beni o itti, elini tam buraya koydu. Gale elini ağzına götürdü, yatağa düşürdü. Ses çıkardığım takdirde gırtlağımı keseceğini söyledi. Yapardı da.
Bundan eminim.
Elini ağzımdan çekmeden kendileriyle işbirliği yapıp yapmayacağımızı sordu. Ona anlattım, çok şaşırmıştım sanırım.
Ne dedin?
Öylesine korkmuştum ki ırzıma geçeceklerinden emindim. Defolun dedim. Adam gülmekle yetindi. Konuşmanıza dikkat edin madam, yoksa biliriz yapacağımızı dedi. Sonra yine ne yapmaya karar verdiğimizi sordu. Kloş'a bize 10 milyon da verse istediğini yapmayacağımızı söylemelerini istedim.
Bir parça yalan söylesem belki daha iyi olurdu.
Onları sevindirmek istemedim.
Sonra?
Bir tanesi hadi onu becerelim dedi. O zaman bana tecavüz edeceklerini anladım.
Gale dehşetle titredi. Sanders ona daha sıkı sarıldı. Becermek, ne korkunç bir sözcük tanrım.
Slake bir eliyle boğazımdan tuttu, öteki eliyle de geceliğimi açtı. Beni öylesine sıkı tutuyordu ki ne yaptıklarına bakamıyordum. Bütün görebildiğim tavandı. Bir çift elin külotumu çektiğini hissettim.
Gale sustu, ağlamaya başladı. O sırada Sanders onun külotunu fark etti, yerde yırtılmış duruyordu. Bana demiştin ki...
Gale bir elini Sanders'ın dizine koyup başını olumsuz salladı. Tecavüz etmediler. Birisi bacaklarımı tutup iki yana açtı. Hayatımda hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Çaresizdim, açıktım. Korkunç bir şey bu.
Ama canını yakmadılar değil mi?
Hayır. Sonra parmak gibi bir şeyin bütün vücudumda dolaştığını hissettim. Orada da, göbeğimden aşağı kadar. Ama bir parmak değildi bu, daha yumuşak, tüylü gibi bir şeydi. Ne olduğunu da hala bilmiyorum. Belki de bir fırçaydı.
Fırça mı?
Bak, Gail geceliği digalçalarının üzerine kadar çekti, yatağa sırt üstü uzandı.
Sanders paniğe kapıldığını hissediyordu ama kendini bakmaya da zorluyordu. Yıllar önce bir doktor arkadaşının onu bir apandisit ameliyatına çağırdığı günü hatırlamıştı. Sanders bir ameliyat maskesi takmış, beyaz gömlek giymişti. 15-16 yaşlarındaki hasta genç kız onu doktor sanmıştı. Orada cinsel organının tüyleri alınmış apaçık yatarken doktordan apandisit yerinin mümkün olduğu kadar küçük olmasını rica etmişti. Genç kız ameliyat yerinin bikinisinden görünmesini istemiyordu. Sanders adeta büyülenmiş, hatta cinsel yönden kendi kendinden utanarak da olsa heyecanlanmıştı. Sonunda doktor apandisit yerine ilk bıçağı vurduğunda da tiksinti duymuştu. Gail onun tedirginliğini hissederek "Bir şey yok" dedi, "bak." Kasıklarında 6 kırmızı leke vardı Gail'in. Uyduklarından göbeğine, kalçadan kalçaya, bacaklarının arasından her biri kalçaya uzanan kaba çizgilerdi bunlar. Daha çok bir uçurtma resmine benziyorlardı.
"Nedir bu?" diye sordu Sanders. "Boya mı?"
"Hayır, sanırım kan."
"Senin kanın değil ama."
"Değil, bir hayvanın kanı."
"Nereden biliyorsun?"
"Tadına baktım, tuzlu, kan gibi." Gail doğruldu, geceliğini indirdi.
"Bir şey söylemediler mi?"
"Söylemediler. Ben de konuşmadım. Çok korkmuştum. Canımı yakmadıkları sürece konuşmaya cesaret edemedim. Zaten hepsi ancak bir dakika ya aldı ya almadı. Sonra Slake, "Şimdi yine bir düşünürsünüz" dedi. "Beni bıraktı ama ben yerimden kımıldamadım." Sonra içlerinden biri o şeyi karnımın üzerine koydu.
Gail yerdeki ayakkabı kutusunu işaret etti.
"Bunun kloşun yolladığı bir armağan olduğunu söyledi."
Sanders eğildi, ayakkabı kutusundaki paketin kağıdını açtı. "Ah tanrım." Gail ayağa kalktı, banyoya giderken "Onu bir kez daha görmek istemiyorum" dedi. Sanders kutuyu kucağına koyup içinden bebeği aldı. Kaba saba yapılmış bir şeydi bu. Samanların üzerine bir kumaş parçası sarılmıştı ama anlamı açıktı. Bebeğin başındaki saçlar insan saçıydı ve tıpkı Gail'inkilerin rengindeydi. Genç kadının apandisit ameliyatının izi bir dikişle gösterilmişti ve de bebeğin karnında tıpkı Gail'de olduğu gibi çizgiler vardı. Ama bebekteki çizgiler bir bıçakla yapılmıştı. Açılan yarıklardan kırmızı mavi pamuklar sarkıyordu. Sanders bebeğe baka kalmıştı. Parmakları buz gibiydi, ağzı kurumuştu, yutkunamıyordu. Hiç böylesine bir korku duyduğunu hatırlamıyordu. Kendisine yapılan tehditlere aldırmamıştı. Üstesinden gelebileceğini düşünmüştü. Ama böyle bir şey... Cloche'un ne düşündüğünü artık çok iyi biliyordu. Banyoda suyun aktığını duydu. Gail içeriden "Kanmış" diye seslendi. "Kolayca akıp gidiyor."
"Gerçekten" diye başladı Sanders, sözünü sonuna getiremedi.
"Ne?"
"Bir şey yok." Sanders bebeği fırlatıp attı, telefona gitti. Otel santral memuru cevap verdiğinde "Lütfen bana Pan Amerikan'ı bağlayın" dedi. Gail banyodan çıkıp geldi, saçını taramıştı, elinde bir bardak viski vardı.
"Bunun yararı dokunur" dedi. "Çünkü..."
Sanders'ı telefon başında görünce sustu.
Sanders "Tamam, teşekkürler" dedi, telefonu kapadı.
"Ne yapıyorsun?"
"Buradan çekip gitmemiz gerek. Hava yolları sabah saat 9'da açılıyormuş."
"Eve mi döneceğiz?"
"Evet."
"Ama bizi izlerler."
"İzlesinler."
"Benim bir şeyim yok."
Gail bardağı tutan elinin titrediğini fark etti, gülümsedi.
"Daha doğrusu düzeleceğim."
"Sanders şaka etmiyorlar" dedi. "Sen de etmiyorsun."
"Haklısın."
"O halde sorun ne? Bütün bunlar böylesine bir tehlikeyi göze almaya değmez ki. Birinin gelip senin karnını deşmesini göze alamam. Treese'in dediği gibi biz burada tatildeyiz, balayımızı geçiriyoruz. Buraya bir manyak tarafından öldürülmeye gelmedik."
"Sen bizim için değil, benim için kaygılanıyorsun değil mi?"
"Kendi
başının çaresine bakabileceğini sanıyorsun."
Sanders bir şey söylemeyince Gale konuşmasını sürdürdü.
Benim için kaygılanma. Yaşamımızın geri kalan bölümünü korku içinde geçiremeyiz. Üstelik Cloche'un uyuşturucu maddeleri eline geçirmesine engel olmalıyız. Başkalarının hayatlarını mahvetmek için bizden yararlanmaya çalışıyor. Masum kişileri öldürmek için. Başkaları onun umurunda bile değil. Ama ben Cloche gibi düşünmüyorum. Benim için benim dışımdaki kişiler de önemli. Bu yüzden daha başlangıçta yapmayı düşündüğüm şeyi yapacak hükümete başvuracağım.
Ne demek istiyorsun? Trace söyledi ya, hiçbir yararı dokunmaz.
Belki dokunmaz ama elim kolum bağlı da oturamam.
Gale'ın eli hala titriyordu. Ama yüzünde kararlı, cesur bir anlatım vardı.
Yatağın üzerine fırlatıp attıkları sen değilsin. Ben kalıyorum. Hiç olmasa yetkili kişilerle konuşuncaya kadar.
Sanders bakışlarını ondan kaçırdı. Gale ona yaklaştı. Yüzüne eliyle dokundu. Sanders ona sarıldı, alnından öptü.
Bu gece ne buldunuz?
Gale başını Sanders'ın göğsüne dayamıştı. Ampuller, Tanrı'nın belası kutular, hepsi orada. Bundan hiç kuşku yok.
İspanyollarla ilgili bir şey?
Bir gümüş parayla altın bir madalyon.
Tris bunlar üzerine ne dedi?
Tris Goliath'ın altında bir başka gemi olduğunu düşünüyor. Sanders Tris'le yaptığı konuşmayı Gale'a aktardı. Konuştukça Tris'in teknesinde duyduğu heyecanın içinde yeniden doğduğunu hissediyordu. Onun konuşmasını izleyen bir definenin bulunma olasılığı karşısında duyduğu heyecanı gören Gale gülmemek için kendini güçlükle tuttu. Ama odanın bir köşesinde yerde yatan bebek de hep gözüne takılıyordu. Tris yorgun görünüyordu. Gözleri kan çanağına dönmüş, gözlerinin altında şişlikler, çizgiler belirmişti. Sakin bir hali vardı. David ile Gale'ı mutfağa aldı. Köpek sobanın başında kıvrılmış yatıyor, arada sırada sargılı yerini yalıyordu. Mutfak masasının üzerinde bazıları sararmış, bazıları yeni kağıtlar, fotostatlar vardı. Gale ona Cloche'un adamlarının ziyaretini anlattı, bebeği gösterdi.
Trace sizi korkutmaya çalışıyorlar dedi. Cloche ne denli güçlü olduğunu göstermek istiyor. Sizi öldürmekten çekinmez elbette.
Ama şimdilik böyle bir şey yapmak ona kazanç sağlamaz. Şimdilik bütün isteği sizin işbirliğinizi sağlamak. Ama gerçekten gitmeye kararlı olduğunuzu anlarsa o zaman dikkatli olun. Siz elinizi sallar sallamaz herifçioğlu gırtlağınıza sarılır.
Sanders nereye gidiyorduk dedi.
Trace başını salladı. New York'ta size bir şey yapacağını sanmam, emin değilim.
Emin değil misin?
Peşinizden gitmesine gerek yok, bir telefon etmesi yeter. Kindar bir insandır, dünyanın her yerinde de adamları vardır. Ama yine de New York'ta buradakinden daha güvenlikte olursunuz.
Gale bana burada daha güvenlikteyiz gibi geliyor dedi. Daha doğrusu Cloche kendisine yardımcı olacağımızı düşündüğü sürece.
Sanders'a döndü.
Haklıymışsın, yalan söylemem gerekirmiş.
Tris henüz karar vermiş değilsiniz dedi. Bana öyle geliyor. Karar vermezden önce dün gece öğrendiklerimi dinlemenizi istiyorum. Şimdi dinleyin. Goliath'ın altındaki gemiyi bildiğimi sanıyorum.
Sanders Efe'yi buldun dedi.
Hayır bulmadım.
Tris masanın üzerindeki kağıtları işaret etti. Bunlar yalnızca bir başlangıç. Ama birkaç ipucu yakaladım. Seninle 1715'te yola çıkan filodan söz etmiştik, hatırladın mı?
Elbette.
İşte o filo ile ilgili bir şey. Bir kağıt parçasını aldı. Dinleyin. 1715 filosuna Don Juan Esteban de Ubia adında bir general kumanda ediyordu. 1714 sonlarında İspanya'ya yelken açmak istiyordu. Ama her zamanki gibi bazı gecikmeler oldu. Uzak doğudan kankısı porselenleri, ipek, baharat, fil dişi ve buna benzer mal getiren Manila kalyonları geç kaldılar. General Vera Cruz da kalyonların gelmesini bir yıl bekledi, hatta daha da fazla. Sonra bütün gemilerin toplandığı, son dakika hazırlıklarının yapıldığı Havana'ya gitti. Havana'da da gecikmeler oldu. Gemilerin bazı yerlerinin onarılması, başka malların yüklenmesi, gümrük idaresine mal bildiriminin yapılması gerekiyordu. 1715'in ilk baharının ilk ayları geçip gitti, yaz geldi. Çok geçmeden Temmuz'un ortası oldu. Ubiya aklını kaçıracaktı neredeyse.
Gale neden diye sordu.
Kasırgalar, eski bir atasözü vardır. Haziran ayı çok erken, Temmuz ayında hazır ol, Ağustos'ta gelmeliler. Eylül sakın unutma, Ekim'de her şey biter. Kasırga filolardan birinin başına gelebilecek en kötü şeydi. Gemiler hızlı değildi. Şiddetli fırtınalarda çaresiz olabilirlerdi. Manevra yetenekleri yoktu. Üstelik daima gerektiğinden fazla yüklenirlerdi. Bakımlı değildiler. Her zaman su alırlardı. Her neyse, Ubi'ye hazırlıkların bitmesini beklerken onunla görüşmeye Dare adında biri geldi. Dare bir zamanlar Fransız olan ama şimdi İspanyol bayrağı taşıyan El Grifon adlı teknenin sahibiydi. Dare Ubi'ye'nin filosuna katılmak istiyordu. Gösterdiği neden de çok yerindeydi. Gümrüğe bildirdiği mal listesinde teknesine değeri 50 bin dolardan fazla tutan altın ve gümüş yüklediği yazılıydı. Yalnız başına gittiği takdirde sağ salim Florida açıklarına varması bile kuşkuluydu. Jamaikalı korsanlar onu haklarlardı. Onların her yerde casusları vardı. Havana'dan ne zaman ayrılacağını kesinlikle öğreneceklerdi. Ama Ubi'ye onu reddetti. Zaten yola çıkmakta geç kalmıştı. Fırtınaları, kasırgaları düşünmekten aklını kaçıracak haldeydi. Bir de peşine bir gemi takıp başının iyice ağrımasını istemiyordu. Dare Durette gemisinde özel bir şeyin bulunduğunu bile ima etti. Yük listesinde yazılı olmayan bir şey. Yine de Ubi'ye razı olmadı.
Gale masadaki kağıtları işaret ederek bunların hepsi bu kağıtlarda mı yazılı diye sordu.
Çoğunluğu o günlerde herkes günce tutardı, adetti. Hele İspanyol memurlar ayrıntılı defter tutmakta birebirdiler. Bunu bir bakıma da kendilerini korumak için yaparlardı. Her neyse, normal şartlar altında Ubi'ye'nin sözü yasa yerine geçerdi. Filodan kendisi sorumluydu. Kimin kendisiyle gelebileceğini, kimin gelmeyeceğini söylemek yalnızca ona düşerdi. Ama bu kez Dare'nin El Grifon'la ilgili söylemekten kaçındığı bir şey vardı. Dare Ubi'ye'nin üstlerine gitti ve de çok geçmeden Ubi'ye'ye El Grifon'un refakatini alması emredildi. Şimdi filoda 11 gemi vardı.
Sanders dün akşam filoda 10 gemi olduğunu söylemiştim diye söze karıştı. Hepsi de Florida açıklarında batmıştı.
Öyle düşünmüştüm. Herkes öyle sanıyordu. Tris bir kağıt parçasını havaya kaldırdı. Bu Ubi'ye'nin gümrük bildirimi. 10 gemi ve yükleri yazılı. Galiba Ubi'ye gümrük bildirimini hazırlamış, bütün işlerini tamamlamış. Yelken açmak için sabırsızlanıyordu. Eğer Dare'nin gelmesinden sonra bildirimi değiştirmeye kalkışsa bir ay daha gecikmiş olacaktı. Böylece de kasırga mevsimine girmiş olacaklardı.
El Grifon olayını nasıl öğrendiniz diye sordu Gale. Tris masanın üzerindeki belgeleri karıştırdı. Sonra uçları yırtık pırtık olmuş sararmış bir kağıdı aldı. Masanın üzerinden Gale'a doğru uzattı.
Okumaya kalkışmayın dedi. Eski İspanyolcadır. Hayatta kalan gemicilerden biri tarafından yazılmış. Belgenin sonlarında 11 anlamına gelen once diye heyecelenen sözcük var. Bunu belki de 100 kere okumuşumdur. Ama bana hiç de önemli görünmemişti. Yani filoda 10 değil 11 gemi olduğu yazılı.
Kağıtları karıştırdı. İpucunu yakaladıktan sonra gerisi kolay oldu.
Kralın uşağı çok özenle bir günce tutmuş ve de El Grifon'un Ubi'ye ile yola çıktığını yazmış. Bütün bunları okumak bütün bir gecemi aldı. Kralın uşağı kendini beğenmiş bir herifmiş. Olayın ana çizgilerini bulup çıkarmak kolay olmadı. Ubi'ye Dare'yi de filosuna katması emrini alınca Dare'ye filo hareket ettikten birkaç saat sonra kendilerine katılmasını söyledi sanırım. Gümrük memurlarının gerçeği bilmesini istemiyordu. Bildikleri takdirde onu durdurabilir, yeni bir gümrük bildirimi hazırlamasını isteyebilirdi.
Tris öksürdü, ayağa kalktı. David'le Gale'e sormadan 3 bardağı rom koydu.
10. ayının sonu. Sayfa 168.